dalmaçyada.
Ayrım 2.
Sonra bu sessizliği bir aksırık bozdu. Misafirler yerlerinden kalkıp genç annenin şerefine kadeh kaldırdıktan sonra ayaklarının ucuna basarak evden ayrıldılar. Kruella Döville'nin dışında herkes gitmişti. Kadın hole çıkınca konukları uğurlayan Butler dadıyı görüp hemen sordu. Nerede bu yavrular? Butler dadının söylemeye niyeti yoktu ama Kruella derlerin sesini işitmiş, üst katın yolunu tutmuştu bile. O gece siyah saten bir elbise giymiş, sıra sıra inciler takmıştı. Beyaz kürkü de sırtındaydı. Bütün gece yemek odası çok sıcak olduğu halde sırtından hiç çıkarmamıştı. Yol boyunca şu şirin yavruları mutlaka görmeliyim diye bağırıyordu. Dolabın kapısı açıktı. Derliler içeride hanımı sakinleştiriyorlardı. Butler dadı hanıma iyi beslensin diye güzel bir piliç getirdiğinde üç yavrunun doğmuş olduğunu görüp durumu anlamıştı. Kruella dolabın kapısını ardına kadar açıp gözlerini yeni doğan üç yavruya dikti. "Aa, bunlar melez ayol," diye bağırdı. "Hepsi bembeyaz, benekleri falan yok. Bunları hemen boğmalısınız." Bay Derli Kruella'ya öfkeli öfkeli bakarak "Dalmaçyalı köpekler her zaman beyaz doğar. Benekleri sonra olur," diye açıkladı. Bayan Derli de küskün bir tavırla "Melez bile olsalar boğulmalarına izin vermem," dedi. "Bu çok kolay bir iş," dedi Kruella. "Ben kedimin düzinelerle yavrusunu boğdum. Kör olası kedi her zaman yavrularının babasını sokak kedilerinden seçer. Yavrular da beş para etmezler." Bayan Derli dayanamayarak sordu. "Ama hiç olmazsa bir yavrusunu bırakırsın herhalde, değil mi?" "Yok canım, öyle yapsaydım şimdi ev sokak kedileriyle dolardı. Şimdi siz bu çirkin beyaz fare yavrularının gerçek dalmaçyalı olduğundan emin misiniz?" "Tabii," diye kısaca kesti Bay Derli. "Şimdi lütfen buradan çekilin. Hanımı rahatsız ediyorsunuz." Gerçekten de hanım rahatsız olmuştu. Derlileri ve yavrularını korumak için orada olduğundan ona gözlerini diken bu uzun boylu garip saçlı kadından rahatsız olmuştu. Ya yavrularını kaybeden şu zavallı kediye ne demeliydi? Yok, hanım bunu asla unutamazdı. Bir gün bunu hiç unutamadığına da memnun olacaktı. Yavruların annelerinden ayrılacak kadar büyümeleri ne kadar sürer diye sordu Kruella. "Belki birkaç tanesini satın almak isteyebilirim de." Bay Derli 7 ya da 8 hafta diye karşılık verdi. "Ama hiçbirini satmak niyetinde değiliz." Sonra da dolabın kapısını Kruella'nın yüzüne kapattı. Butler dadı da kesin bir tavırla Kruella'ya kapıyı gösterdi. Cook dadı veteriner dostlarına telefon etmekle meşguldü ama adam evde yoktu. Eşi kocası eve gelir gelmez onlara yollayacağına söz verdi ve anlattıklarına göre korkacak bir şey olmadığını, işlerin yolunda gittiğini söyledi. Aslında işleri gerçekten de yolunda gidiyordu. 4. yavru da doğmuş, hanım bunu yalayarak temizlemiş, Bayan Derli de yumuşak bir havluyla kurulamıştı. Dadılar hanıma ılık süt verdiler. 4. yavru da öbürlerinin yanına hanımın yanı başındaki sepete yerleştirildi. Çok geçmeden 5. yavru doğdu. Sonra bir 6.'sı, bir 7.'si onu izledi. Saatler geçiyordu. Yavrular 9 tane olmuştu. Artık herhalde 9'da kalacaktı. Dalmaçyalı köpeklerin ilk defasında bundan çok yavrular olduğu görülmemişti ki. Derken 10. 10.'yu 11 ile 12. yavruyu izledi. 12. yavru kardeşlerine hiç benzemiyordu. Seyrek beyaz tüyleri arasından görülen derisi öbürleri gibi pembe değil soluk sarıydı. Bacaklarını yalayacak yerde kımıldamadan olduğu gibi yatıyordu. Dadılar dolabın kapısının önüne çömelmiş, Bay ve Bayan Derli'ye bu yavrunun ölü doğduğunu söylediler üzgün üzgün. "Bu kadar sağlıklı yavru doğuran ana ölü yavru doğurmaz," diye Bay Derli onları teselli etti. Sonra cılız yavruyu avucunun içine alıp inceledi. Bayan Derli'nin gözleri dolmuştu. Dokunsalar ağlayacaktı. O sırada Bay Derli'nin aklına okuduğu bir şey geldi. Avucunun içinde hareketsiz yatan yavruyu hafifçe ovmaya başladı. Yavrunun ilk önce burnu pembeleşti. Sonra kar beyazı tüylerinin altından pembelik bütün bedenine yayıldı. Bacaklarını oynattı ve ağzını açtı. Evet, yaşıyordu. Bay Derli yavruyu hanımın yanına bıraktı. Çünkü hemen süt emmesi gerekliydi. 15. yavru doğduğunda ortalık aydınlaşmıştı artık. Sabahın erken saatinde veteriner geldiği zaman bütün yavrular doğmuş, hanımcık onlara sabah kahvaltılarını veriyordu. Ama bir seferinde ancak 8 yavruyu emzirebiliyordu. Çok güzel, gerçekten olağanüstü bir aile. Babaları ne yapıyor bakalım, dedi veteriner. Derliler suçlu suçlu birbirine baktılar. Yavrular doğmaya başladığından beri Pongo'yu kimse düşünmemişti. Onu mutfağa kapatmışlar, zavallı Pongocuk da bütün gece bir aşağı bir yukarı dolaşmıştı. Yalnız bir keresinde Cook dadı mutfağa kahveyle sandviç yapmaya inince hanımdan haber alabilmişti. O da Cook dadının Pongo'nun kendisini anlayacağını sanmadığı için şaka yolunu 15 yavru babası oldun demesiydi. Zavallı Pongo'yu hemen yukarı çıkarmalıyız, dedi Bayan Derli. Ama veteriner ana köpeklerin yavruları doğduğunda babalarını istemediklerini söyledi. O anda aşağı katta bir şangırtı koptu. Biraz sonra da Pongo gözüktü. Cook dadı veterinere çay yapmak üzere mutfağa inip kapıyı açınca Pongo artık daha fazla dayanamamış, dadının bacakları arasından geçerek yukarı fırlamıştı. Tombul dadı da elindeki tepsiyle birlikte küt diye poposunun üzerine oturuvermişti. Hanım Pongo'yu görünce hafifçe kuyruğunu salladı ve ona kendi dilinde "Aşağı in, kahvaltını et, sonra da bir güzel uyu" dedi. Ama kimse onun ses çıkardığını duymamıştı. Hanım Pongo'ya bunları bakışı ve kuyruk sallayışıyla anlatmıştı. Pongo memeğmen yavrularla sepette sıralarını bekleyen diğerlerine şöyle bir baktı. "Yazık, köpekler saymasını bilmezler" dedi Bayan Derli. Oysa Pongo saymasını biliyordu pekala. Mutfağa inerken başı gururla dikilmişti. Kara gözleri ışıl ışıldı. Tam 15 yavrunun babası olduğunu bilmek gurur duyulmayacak bir şey değildi doğrusu. Veteriner derlilere dönerek "Şimdi bir süt anne bulmamız gerekli" dedi. Sonra hanımın 15 yavruyu beslemek için elinden geleni yapacağını ama bunu yapayım derken de çok zayıf düşeceğini açıkladı. Üstelik güçlü yavrular güçsüzlerden çok daha süt emeceklerdi. Bay Derli'nin yaşamasını sağladığı yavru çok cılızdı. Çok iyi bakılması gerekiyordu. 3. Bölüm. Dükkanlar açılır açılmaz Bayan Derli sokağa çıkıp küçük biberonlar aldı. Böylece dadılarla Bay Derli yavruları beslemeye başladı. Bayan Derli bu işi kendisi yapmak istiyordu. Ama bir an önce süt anne bulabilmek için uğraşıyordu. Hemen telefonun başına oturdu ve aklına gelen her yeri aramaya başladı. Dadılar çok şişman olduklarından dolaba rahatça sığamıyorlardı. Böylece emzirme işini yapmak Bay Derli'ye düştü. Bu işi çok da iyi yapıyordu doğrusu. Bu yüzden işine gidememesi onun gibi çok önemli işleri olan biri için şaşırtıcıydı. Neyse ki Derlilerin odasında telefon vardı. Kordonu da uzundu. Bay Derli hem yavruları besliyor hem de telefonla konuşabiliyordu. O küçücük dolapta 15 yavruyla hanımı, bir de elinde telefon bizim Bay Derli'yi düşünün. Bir ara az kalsın telefona biberonu verecek, elinde tuttuğu yavruya da kulağını götürecekti. Bayan Derli koskoca Londra'da bir süt anne bulamamıştı. Yalnız öğleye doğru süt verecek bir köpek bulunmuştu. Ama Londra'dan 30 mil uzaklıktaydı. Hem sonra bu köpek yeni bulunduğundan sahiplerinin köpeği arayabileceğinden birkaç gün olduğu yerde kalması gerekiyordu. Bay Derli dolaptan başını uzattı. Gece boyunca hiç uyumamış, bütün sabahta yavruları emzirmekle uğraştığından epeyce yorulmuştu. Ne olursa olsun yine de süt anne bulunana kadar hanıma yardım etmeye kararlıydı. "Neden gidip bu köpeği ödünç almıyorsun?" dedi karısına. "Sahibi bulunursa geri vereceğimizi söylersiz." Kocasının söylediklerini uygun bulan Bayan Derli, evin arkasındaki garajdan arabayı çıkarıp umutla yola koyuldu. Ama köpeğin eve vardığında sahibinin bulunduğunu öğrenince köpeğin hesabına sevindi. Ama kendileri adına büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bu kadar çok yavruyla uğraşmaktan bitkin düşecek olan hanımı ve uyumak için bile dolaptan çıkmayan Bay Derli'yi düşündü. Artık süt anne bulmak konusunda bütün umutlarını yitirmeye başlamıştı. Issız ana yolda ilerlerken birden yolun üzerinde çuval gibi bir şey gördü. Yavaşlayarak yanına yaklaşıp baktı. Bir köpek. İlk önce bir arabanın çarpmış olduğunu düşündü. Göreceği manzaradan korktuğu halde arabayı durdurup dışarı çıktı. Üzerine eğilince köpek ayağa kalkmaya çabaladı. Hayır, ne yarası vardı ne bir şey. Baştan kuyruğa çamura batmış olduğundan Bayan Derli bunun ne cins bir köpek olduğunu anlayamadı. Arabanın farlarından gelen ışıkta görebildiği kadarıyla bir deri bir kemik kalmış zavallı bir köpekti. Bayan Derli ona yavaşça "kuçu kuçu" deyince hayvancağızın bacaklarının arasına kasılmış kuyruğu oynar gibi oldu ve sonra yeniden düştü. Bayan Derli kendi kendine "bu zavallıcığı yaralı olmasa bile burada bırakamam. Açlıktan neredeyse ölecek" dedi. Evde 17 köpek bulundururken bir de bu sokak köpeğini eve götüremezdi. Ama bu zavallıcığı böyle yol ortasında bırakmaya da yüreği dayanamıyordu. Köpeğin sırtını okşadı. Kendisini izlemesini anlatmaya çalıştı. Zavallı köpekçik de ardı sıra gelmek istedi. İstemesini istedi ama bir türlü güçsüz bacaklarının üzerinde doğrulamıyordu. Bayan Derli köpeği kucağına alıp arabaya taşıdı. Bir kemik yığını gibiydi zavallıcık. Arabanın koltuğuna bıraktı. Işığı açıp köpeğe baktı. Bir ana köpekti bu. Kemiklerini örtecek eti olmadığı halde memeleri süt doluydu. Bayan Derli hemen direksiyona geçip arabayı hızla sürmeye başladı. Çok geçmeden Londra'nın dış mahallelerine vardı. Şehrin içindeki sıkışık trafikte eve dönmesi zaman alacağından küçük bir lokantanın önünde durdu. Lokantanın sahibi Bayan Derli'ye biraz yiyecekle kendi köpeğinin kabını verdi. Açlıktan ölen köpekçiğiz yiyeceği boğulur gibi yuttu ve hemen uyuklamaya başladı. Lokanta sahibi Bayan Derli'den kabı aldıktan sonra ona iyi şanslar dileyerek arabaya kadar uğurladı. Bayan Derli kapıdan içeri girerken veteriner dost da hanımla yavruları görmek için Derlilerine geliyordu. Veteriner sokak köpeğini kucağına alıp sıcak mutfağa taşıdı. Köpeği iyice bir gözden geçirdikten sonra bir deri bir kemik kalmasının nedeninin açlıktan değil de çok yavru emzirmekten olduğunu, hayvan iyi beslenirse sütünün bol olacağını söyledi. Herhalde zavallının yavruları elinden alınmış olacaktı ve ana onları ararken kaybolmuştu. Bu köpeği hemen yıkamalıyız dedi kukladı. Yoksa bizim yavrulara pirelerini geçirir. Veteriner de dadının fikrine katılınca köpek çamaşırhane diye kullanılan küçük odaya taşındı. Cook dadı bu işi de Bay Derley'nin yapmasından korkup hemen kolları sıvadı. Bayan Derley kocasına olanları anlatmak için üst kata çıktı. Köpekçiyi sıcak sudan pek hoşlandı. Pongo Butler dadıyla çıktığı yürüyüşten dönüp çamaşırhanenin açık kapısından gözüktüğünde Cook dadı da köpeği iyice sabunlamıştı. Pongo'yu görünce telaşlanan Cook dadıyı veteriner Pongo hanımları incitmez diye yatıştırdı. Dilerim öyle olur dedi Cook dadı. Yavruları emzirirken bir şey yapmasın da. O sırada Pongo arka ayaklarının üzerine durmuş, ıslak köpeği burnundan öpüyor, hanıma yardıma geldiğine ne kadar memnun olduklarını ona söylüyordu. Ama böyle dediğini insanlar duymamıştı. Sokak köpeği de ona elinden geleni yapacağını, yalnız şimdiden hiçbir şeye söz veremeyeceğini söyledi. Bunu da kimse anlamamıştı. Yeni gelini görmek için içeri giren Bay Derley sordu. Ne cins bir köpek bu? O anda kukladı köpeğin sabunlarını durulamaya başlamıştı. Birden herkes aa diye bağırdı. Bu köpek de dalmaçalıydı. Gel gelelim benekleri kara değil kahverengi yani başka bir cins dalmaçalıydı. Gözleri irileşen Bay Derley bir evde 18 dalmaçalı dedi. Bundan iyi can sağlığı artık. Ama bir gün bundan iyisini de olabileceğini öğrenecekti. Kahverengi benekli köpek ıslakken daha da sıska görünüyordu. Adı Perdita olsun dedi Bayan Derley. Perdita mutfağın ocağı önünde kurulandıktan sonra bir güzel karnını doyurdu. Veteriner köpeğin sütü kaçmasın diye bir an önce yavruları analık etmeye başlamasını öğütledi. Böylece Perdita yiyip içip biraz da uyuduktan sonra hanımın yürüyüşe çıkınca yavrulardan ikisini dolaptan alıp yanına kondu. Veteriner hanımın saymayı bilmediği için yavruların alındığını fark etmeyeceğini söyledi. Ama Pongo hanıma her şeyi anlatmıştı. O da Pongo ile Perdita'ya teşekkürlerini göndermişti. Hanım yavruların alınacağına biraz üzülmüştü ama ne yapsın ki bu onların iyiliği içindi. Perdita iki yavruyu emzirdi. Pongo da haberi hanıma yetiştirdi. Bütün bu haberlerin verilmesi derlere göre bir kuyruk sallayışından başka bir şey değildi. Pongo hanıma iyi geceler diledikten sonra mutfağa sepetine döndü. Perdita hanımın her zaman uyuduğu sepete yerleşmişti. Yavruları doyurmuş, yalamış, şimdi de kendi yemek yiyordu. Veteriner Perdita'nın bir an önce gücünü kazanması için yiyebildiği kadar yemesini öğütlemişti. Pongo da Perdita'yı yüreklendirmek için bir iki lokma bir şey yedi. Dadılar mutfağın ışığını söndürüp yatmaya gittiler. O zaman Perdita koynundaki yavruları uyutunca ocağın alevleri önünde Pongo'ya başından geçenlerin anlatmaya başladı. Perdita, Bayan Derley'nin kendisini bulduğu yerden pek uzak olmayan büyük bir çiftlik evinde dünyaya gelmişti. Çok güzel olmasına karşın benekleri küçük, kuyruğu biraz kıvrık olduğundan kardeşlerinden daha az değerli sayılıyordu. Kendisini zengin ve önemli kişiler istemediğinden Perdita bir çiftçiye verilmişti. Çiftçi Perdita'ya kötü davranmıyordu ama bir dalmaçalıya gösterilmesi gereken sevgi ve özenle de bakmıyordu. Çiftçi başı boş bırakmıştı Perdita'yı. Başı boş bırakılmak hiçbir köpeğe yaramazdı zaten. Perdita evlenme çağına geldiğinde hiç kimse ona eş bulma zahmetine katlanmadı. Çiftlik köyden bir mil uzakta olduğundan başka köpekler de çiftliğe gelmiyordu. Böylece Perdita bir gün kendisine bir eş aramak üzere yola çıktı. Ana yolun öbür yanında olan köye giderken yolda duran kocaman bir otomobil dikkatini çekti. Çimenlerin üzerinde bir grup insan piknik yapıyordu. Yanlarında da kahverengi benekli çok yakışıklı bir dalmaçyalı vardı. Perdita kardeşleri arasında tek kahverengi beneklisi olduğundan bunun bir kusur olduğunu sayıyor utanıyordu. Ama bu yakışıklı köpeğe şahane bir tasma takıldığı ve yemek yiyen soylu bir bayanın elinden nefis bir parça tavuk yediğini görünce kahverengi benekli bir dalmaçyalının kusurlu değil tam tersi pek değerli olduğunu anladı. O anda dalmaçyalı da Perdita'yı gördü. İlk bakışta birbirlerine vuruldular. Dalmaçyalı önünde duran tavuğu aldırmadan Perdita'nın yanına koştu. Hiç kimsenin engel olmasına kalmadan ikisi ormanın yolunu tutmuşlardı bile. Ormanda birbirlerini ömür boyu sadık kalacaklarına yemin ederek evleniverdiler. Sonra mutlu eş karısına kendisiyle birlikte gelmesini ve yaşamasını söyledi. Doğrusu da buydu zaten. Konuşa konuşa ana yola vardıklarında Perdita'nın sahibi çiftçinin eski kamyonuyla gelmekte olduğunu gördüler. Çiftçi Perdita'yı tuttuğu gibi kamyona bindirdi. Piknik yapanlar da toplanmışlar, dalmaçyalıyı arıyorlardı. Bulunca onu da hemen arabaya aldılar. Karı koca uluyup sahiplerinin elinden kurtulmaya çalışıyorlardı ya neye yarar? İki araba ters döndü uzaklaşıp gitti. Evliliğinden 9 hafta sonra Perdita'nın 8 yavrusu oldu. Çiftçi Perdita'ya fazladan yiyecek vermiyor, on yavrularını da beslemiyordu. Böylece Perdita'cık gün geçtikçe zayıfladı. Yavrular bir aylık olunca bir deri bir kemik kaldı. Ancak o zaman çiftçi yavrulara yiyecek verdi. Yavrular yemek yemeyi öğrendikleri halde bir yandan da süt emiyorlardı. Bu yüzden Perdita bir türlü kendini toplamaya fırsat bulamadı.
Ayrım sonu.